Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak bir mülakatın 4. bölümünü sizinle paylaşacağız. Muhterem Nesibe Dereli Hanımefendi ile yapılan hasbihalin "İmansızlık oksijensiz havada nefes almak gibi zordur" başlıklı 4. bölümünü paylaşıyoruz. Halime Demireşik imzasını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Evet, o röportajımızda çok kalplere ulaştı elhamdülillah. Nice hidayetlere vesile oldu. Hala sanal mecralarda okuyup mesaj atanlar var. Samimi bir şekilde fedakarane yapılan her hizmet insanlar üzerinde büyük tesir meydana getiriyor. Evet, gerçekten hocam. Fedakarlıklar imanı kuvvetlendiriyor. Biz oraya, Burkina Faso'ya gidince adeta asr-ı saadet devrini gördük, yaşadık diyebilirim. Uçaktan inince sıcak havası, insanların iman kuvveti bana Medine dönemini hissettirdi. Bence oradaki Müslümanlar Fransa'daki Müslümanlardan daha hürler. Hatta oradaki Afrikalı kardeşlerimize de söyledim. Siz büyük nimet içindesiniz, bizse fakiriz dedim. Çok şaşırdılar. Nasıl, bizim halimiz ortada dediler. Siz istediğiniz yerde namazınızı kılabiliyorsunuz. Dininizi yaşayabiliyorsunuz. Ezan sesi duyuyorsunuz. Kur'an eğitimini istediğiniz gibi alıyorsunuz. 1,5 yaşındaki kızınız bile başörtülü gezebiliyor. Fransa'da 15 yaşından küçük kızlara başını örtme yasağı getirmeye çalışıyorlar. Siz bizden daha hür ve daha zenginsiniz. Biz öyle değiliz dedim. Ben de Burkina Faso'dan çok etkilendim. Çok sıcakkanlılar. Ben onları Ensar'a benzettim. Ellerinde hiçbir şey olmasa da gönülden kucak açıyorlar. Çok cömertler. Biz oradayken oranın Kız İmam Hatip Lisesi sorumlusu Afra Hanım, "Bir öğrencimizin babası vefat etti, taziye için gidelim mi?" deyince, "Tamam, gidelim" dedim. Giderken yiyecek paketi hazırladık, yanımızda götürdük. Çok güzel karşıladılar. Burkina Faso'da hem Fransızca hem de kendi yerel dillerini konuşuyorlar. Yanımızda da tercüman var. Ben onlara, "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye soruyorum. Hiçbiri konuşmuyor, cevap vermiyor. Tercüman kardeşimize, "Neden konuşmuyorlar?" dedim. Cevap vermediler. 5 dakika sonra küçük pet şişeyle su getirip bana ikram ettiler. Orada en büyük nimet, berrak bir suya sahip olmakmış. Normalde kendileri poşetlerin içinden su içiyorlar. Onların imkanlarına göre pet şişe içindeki suyun çok pahalı olduğunu öğrendiğim için bu suyu içmek istemiyordum. En sonunda, "Bu su ikramımızı içmezseniz buradaki kimse sizinle konuşmaz" dediler. İmkansızlıklar, mahrumiyetler içinde en değerli sularını bize verdiler. Ben o pet şişeden bir yudum içip teşekkür ettikten sonra benimle neşe içinde konuşmaya başladılar. Başka bir gün dul bir hanıma erzak kolisi götürdük. Evden çıkınca baktık ki köydeki diğer insanlar kapıya dizilmiş. Ben gayri ihtiyari, "Eyvah, bu kadar insana verecek erzakımız yok" dedim. Bana, "Onlar erzak istemek için beklemiyorlar. Onlar bu dul hanıma erzak getirdiğimiz için teşekkür etmek için bekliyorlar" dediler. Hepsi o kadar mutlu olmuşlar ki, sanki getirilen erzak kendilerine verilmiş gibi hepsi tek tek teşekkür ettiler. Tam bir İsar örneği. "Evet hocam, bana getirmediniz" diyen hiç olmadı. Herkes bir kardeşimizin sıkıntısı giderildi diye sevinip teşekkür ediyorlardı. Tam asr-ı saadetteki İslam kardeşliği. Tuğba kardeşimin dediği gibi güneş batınca yatıyorlar, güneş doğunca iş hayatları başlıyor. Teknolojiden uzak, huzurlu bir hayat. Çok etkilendim gerçekten. Mühtedi kardeşlerimizin hidayet yolculuklarında rehber oluyorsunuz. Bu alandaki çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? Salı akşamları mühtedi kardeşlerimize ve çocuklarına yönelik Kur'an-ı Kerim derslerine başladık. Her cuma akşamı Fransızca manevi sohbetler düzenliyoruz. Bu derslerimize Müslüman olmayıp araştırma safhasında olanlar da katılıyor. Kapı kapı dolaşıp İslam'a davet çalışmamız yok çünkü yasak. Bu yasak sadece Müslümanlar için mi? Tabii. Yehova şahitleri kapı kapı dolaşıp bizi Hristiyanlığa davet edebiliyor. Bu yasak değil. Müslüman böyle bir şey yapsa prozetilizm yani dayatma olarak algılanıyor. Biz de yabancılara yönelik programlar düzenliyoruz. Bu esnada İslam'ı merak edenler sorularını rahatça soruyorlar. Üstadımızın Fransızca'ya tercüme edilen kitapları ve dergilerden hediye veriyoruz. İkramlardan çok etkileniyorlar. Çünkü Fransa'da ücretsiz kimse kimseye bir şey vermez. Üstadımızın her zaman buyurduğu gibi insan insana mağluptur. Müslüman aile ortamı görsünler diye mühtedi kardeşlerimizi tüm kardeşlerimiz akşam yemeği için evlerine davet ediyorlar. Yemekten sonra üstadımızın kitaplarından bir bölüm okunuyor, onun üzerine müzakere ve açıklama yapılıyor. Her yaş grubundan gelip sorularını soranlar oluyor. Bazıları iman ediyor. Bazıları nefisleriyle mücadele halindeler. Zihnen ikna olsalar da içlerindeki mücadele devam ediyor. Ama şu bir gerçek ki her ruh İslam'ı arıyor. Bazen konuştuğumuz kimselerden 2 sene sonra tekrar gelip iman edenler oluyor. Vakfımızda şu ana kadar 87 kardeşimiz Müslüman oldu. Aslında Müslüman olmak isteyen daha çok kimse var ama ya ailelerinin ve çevresinin tepkisinden korkuyorlar ya da işlerini kaybetme endişesiyle iman edemiyorlar. Diams lakaplı çok meşhur bir şarkıcı vardı. Gerçek ismi Melania. Fransız rap sanatçısı. 1980'li yıllarda dünyaya gelmiş. Babası Kıbrıs Rumlarından, annesi de Fransız. Diams 2000'li yıllarda müzik kariyerine başlamış ve çok hızlı bir şekilde şöhret merdivenlerini tırmanmış. 2008 yılında Fransa Altın Plak ödülünü almış. Sürekli konserleri oluyordu. Peşinde kitlelerin koştuğu çok ünlü biri. Şöhretin zirvesindeyken bir anda Müslüman olduğunu ilan etti. Müslüman olduktan 3 yıl sonra Fransa Devlet Kanalı'nda kendisiyle röportaj yaptılar. Televizyona çarşaf giymiş bir şekilde çıktı. Spiker ona şöyle bir soru sordu. 2008 yılında altın plak ödülünü alınca neden ağladınız? Şu cevabı verdi. Ben o ödülü alınca herkes şöhret ve başarının sevinç gözyaşları sandı. Halbuki ben başka bir şey için ağlamıştım. Ben ödül sahnesine çıkmadan evvel 1,5 yıl psikiyatri hastanesinde yatmıştım. O ödülü aldıktan 3 gün sonra tekrar intihara teşebbüs ettim. Bu sebeple yine 3 gün hastanede yattım. Hep boşluk içindeydim. Hayatın anlamını bir türlü bulamıyordum. Bu kadar zenginliğin, şöhretin ve güzelliğin içindeyken neden kalbim huzurlu değildi? Neden hep boşluk içinde kaybolmuş gibiydim? Yaratılışımın bir amacı olmalı diye kendi kendime soruyordum. Ama sorularıma gönlümü tatmin edecek bir cevap bulamadığım için kalabalıkların içinde kendimi hep yalnız hissediyordum. Bu yüzden çok fazla psikiyatrik ilaç kullandım ve birkaç kez de intihara teşebbüs ettim. Bir de Müslüman arkadaşımla otururken arkadaşım ben namaz kılacağım diye kalktı bir anda düşünmeden. Ben de seninle namaz kılacağım dedim. Müslüman arkadaşım hiç terslemeden tabii gel beraber kılalım dedi. Onunla birlikte abdest aldım, beraber örtündük. Ben onun namaz kılışına bakıp taklit ederek kılmaya başladım. Secdeye vardığım zaman sanki sırtımdaki bütün yüklerden kurtulmuş, kendimi kuş gibi hafiflemiş hissettim. İçim sanki yıkanıyordu. Namazdan sonra işte aradığım bu dedim. Ondan sonra İslam arayışım başladı. Kur'an-ı Kerim'i okudukça açık giyinmekten haya etmeye başladım. İçimden gelen bir hisle yavaş yavaş geniş kıyafetler giyerek sahneye çıkmaya başladım. Bir adaya tatile gitmiştim. Okumak için yanımda Kur'an-ı Kerim meali götürmüştüm. Sahilde okumak için açtığımda ilk karşıma çıkan ayet Nur Suresi'nin 31. ayeti kerimesiydi. Bu ayette Allah Teala bana apaçık tesettürü emrediyordu. Kendi kendime "Sen bunu yapamazsın. Sen dünyaca ünlü bir artistsin." dedim. Evet, örtünmem gerekiyordu ama ailem, çevrem ve işim buna hiç müsait değil. Sonra düşündüm, Allah seni vahiy ile buluşturdu, sana birçok nimetler sundu. Sense onun isteklerini yapıp yapmama hususunda hala düşünüyorsun diye kendime kızdım ve orada karar verdim. Nefsime hiç vakit tanımadan Allah rızası için hemen örtünmeye niyet ettim ve tesettüre girdim. Henüz hayranlarıma bu kararımı açıklamamıştım. Fakat bir paparazzi gizlice tesettürlü resmimi çekmiş. Bu resim medyaya düşünce tabii Fransa'da çok büyük sansasyona sebep oldu. Birçok arkadaşım Müslüman olduğumu duyunca benimle arkadaşlıklarını bitirdi. Konserlerim iptal oldu. Ailem de olup biteni haberlerden duydu. Bu haberle benden mahremiyetimi ve hayatımı çaldılar. Günlerce medya benim Müslüman olmamın gençler üstünde çok kötü bir tesir meydana getirdiğini söyledi. Fazla uyuşturucu kullanmaktan ölen, intihar eden nice sanatçı var. Hiç kimse onların gençler üzerinde kötü tesir bıraktığını söylemiyor ama İslam fedakarlık dini. Ben müziği çok seviyordum ama Allah bu işi hoş görmemiş. Ben de çok sevdiğim müziği bıraktım. Zaten ben içimdeki boşluğu doldurmak için müzikle uğraşıyordum. Benim içimde bir öfke vardı. Onu dışarı kusma şeklim rapti, müzikti. Boşluğu İslam'la doldurunca müziğe de ihtiyacım kalmadı. Çünkü İslam acı duyan ruhumu teskin etti ve hiç öfkem kalmadı. Tam bu sırada spiker, "Belli ki siz gerçek huzura kavuşmuşsunuz." deyince, "Evet, ben aradığım gerçek huzuru İslam'da buldum ve çok mutluyum." dedi. Daha sonra Diams, Müslüman biriyle evlendi ve İslam karşıtlarının baskısına dayanamayarak Katar'a yerleşti. Zarafet Eğitim ve Kültür Merkezi geçen sene İslam Tefekkür Ufku kitabının özeti olarak Mütefekkir diye bir dergi çıkarmıştı. Bunu inceledim ve Batı'da bu derginin çok faydalı olacağını düşünerek Fransızcaya tercüme ettik. Bu dergiyi okuyup içindeki ilmin ışığında İslam'ın gerçekleri ve meşhur filozofların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkındaki sözlerinden etkilenen 17 yaşındaki bir genç geçtiğimiz hafta Müslüman oldu elhamdülillah. Hidayet cemiyetlerine katılan genç bir Türk hanım Fransa'da yeni iman etmiş bir kardeşimize şöyle bir soru sormuştu. "Siz yeni iman edenler, bizim gibi doğuştan iman edenlere nazaran neden daha çok İslam'a bağlanıyor ve Allah'ın emirlerini hemen yapabiliyorsunuz?" Yeni iman eden kardeşimiz şöyle cevap verdi. "Siz imansızlığın nasıl bir buhran olduğunu bilmiyorsunuz. İmansız bir kalp, oksijensiz havada nefessiz kalmak gibidir." dedi. Değerli dinleyenlerimiz, mülakat devam edecek notuyla burada nihayete eriyor. Muhterem Nesibe Dereli Hanımefendi ile yapılan Hasbihal'in 4. bölümünü paylaştık. İmansızlık, oksijensiz havada nefes almak gibi zordur başlığını taşıyordu. Aktardığımız bu mülakat, değerli dinleyenlerimiz, Halime Demireşik imzasını taşıyor aynı zamanda. Ve son olarak Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı "En Emniyetli Konakta Yıkılan Hayallerim" başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Aylardır bir hücrenin insana dönüşüm metiresini yer yer hücrelerin, yer yerde ana rahmindeki bebeğin dilinden anlatmaya gayret ediyoruz. Gayemiz yokluktan varlık sahnesine çıkışımızın bir tesadüf değil, ilahi bir takdir olduğu hususunda farkındalık oluşturarak tefekkürümüzün artmasına vesile olmak. Bu yazımızda ise ülkemizde yasal süresi 10 haftayla sınırlandırılan kürtaj konusunu bebeğin dilinden aktararak hayatının sonlandırılması kararını yine onun hisleriyle ifade etmeye çalışacağız. İnşallah bu yazı kendi hayatımız üzerine titrerken bir başkasının hayatını bir çırpıda sona erdirmenin ağır vebalini vicdanların taşıyamayacağını anlamaya vesile olur. Ebeveynimden gelen emanetlerin kaynaşmasıyla ortaya çıkan yeni bir kainattım ve ne bir şahsıma münhasır inşa sürecim aktarılan bilgiler doğrultusunda başlamıştı. Önce sadece bir hücre yumağıydım derken içi sıvı dolu lastik bir topa, ardından tek taş bir yüzeye dönüştüm. İçimdeki kainatı açığa çıkarmak üzere 40 haftamı geçireceğim konağıma doğru ilerlemiştim. Sarp kayalıklardan geçip zorlu yollarda ilerlerken pek çok tehlike atlatmıştım. Ancak şimdi dünyanın en emniyetli yerine doğru gidiyordum. Sağlam ve güvenli yuvama. İçimdeki erzak deposu bitmek üzereyken gıda açısından pek zengin bir yere konmuştum. Hem sıcak hem muhafazalı bu yerde büyüyüp gelişirken geçireceğim güzel günler vaat edilen muhsatın ikbal müjdesi gibiydi. Büyüdükçe bu mekanda nasıl hareket edebileceğimi düşünmek yerine sarılacağım sıcak sineyi ve şefkatli kolları hayal etmeyi tercih etmiştim. Çok süratli büyüyordum. Bereketli bir toprağa, mükemmel bir insan olmak üzere atılmış muhteşem bir tohumdum. Kat kat yapraklar içinde saklanan bir goncaydım. Açacağım günü bekliyor, bazen geçmek bilmeyen günleri sabrın sonu selamettir diyerek sayıyordum. 21. gün kalbim atmaya başladı. Kimse duymasa da o tıkır tıkır çalışıyordu. 4. hafta sinir sistemim belirmiş ve beynim teşekkül etmeye başlamıştı. Gözlerim ve kulaklarımın ilk izleri ortaya çıkmıştı. Bu dönemde beklenen adet tarihi henüz geçmediğinden kadınlar hamile olduklarını bilmezler. 5. 6. hafta laboratuvar testleriyle görünür olduğumda boyum 2 ila 4 milimetreye ulaşmış, akciğer, karaciğer, pankreas, tiroid bezi ve sindirim sistemim ilkel olarak inşa edilmişti. Kol ve bacak tomurcuklarım çıkmış, bana can suyu olacak bir sıvı, kan, ince damarlarım boyunca akmaya başlamıştı. 7. hafta beyin yarım kürelerim hızla büyümüş, kalbim 4 odacıklı hale gelerek dakikada 150 kez atmaya başlamıştı. Akciğerlerimde hava bronşları belirmeye başlamış, takdir edilmiş cinsiyetimle alakalı iç yapılanmam tamamlanmıştı. 8-9. hafta biraz daha serpilmiştim ve boyum 14-22 milimetreye ulaşmıştı. Kudret kalemiyle tasvir edilen yüzüm gelişirken iç organlarımın nihai şekilleri neredeyse tamamlanmıştı. Kol ve bacaklarım uzamış, parmaklarım tamamlanmış, çene ve burnum teşekkül etmişti. 10. hafta artık bir kayısı kadar olmuştum. Göz kapaklarım dahi var edilmiş, kulaklarım fark edilir hale gelmişti. İnanılmaz bir hızla gelişen beynimde dakikada 250 bin sinir hücresi üretiliyor, beyin dalgalarım devreye giriyor ve sinir sistemim uyarılara cevap veriyordu. Kalbim bir erişkine göre 2 kat hızlı, dakikada 160 ila 180 kez 4 nala koşan bir at gibi atıyordu. 20 adet minik diş tomurcuğum bile şekillenmişti. Susadıkça içimde yüzdüğüm sıvıdan içiyordum. Midem asit, böbreklerim idrar üretiyordu. Annem henüz hissetmese de ben hareket etmeye başlamıştım. Anne bedeninde büyük değişimlere sebep olmuş, aylık mutat düzenini değiştirmiş, göğüsleri uyarmış, yürüme şeklinden duygu dünyasına kadar her şeye tesir etmeye başlamıştım. Telli duvağının açılmasını bekleyen bir gelin gibi hissederken işittiklerimle dehşete düşmüştüm. Ben planlanmamış bir hadisenin neticesiymişim ve hayatımın sona erdirilmesine karar verilmiş. Neyin planı, hangi plan? Bu rahimde mayalanmayı, gözümü, kaşımı, cinsiyetimi ben mi planlamıştım? Tek bir hücre olduğumdan beri hakkımda planlananları yaşıyordum. Her safhada bu varoluşu planlayanın önünde secdeye varmak istiyordum. Keşke insanlığa ana rahminden dersler verebilseydim. Bu mucizevi vetirenin ve bizi hiçbir zaman kendi halimize bırakmayan yüce kudretin takdirine razı olmamızın, hayatımızın her safhasında bizler için en güzeli olduğunu haykırabilseydim. Heyhat, sesimin duyulmayacağı bir alemdeydim. Ne yazık ki kalbimin gümbür gümbür atması bile kimilerine benim de bir canlı olduğumu ispat etmeye yetmiyordu. Çıplak gözle görünmesem de ben bir kayısı değil, insandım. Misafir edildiğim yerde içinde bulunduğum beden de birer emanetti. Allah Teala dışında hiç kimse, hiçbir şeyin gerçek sahibi değildi. Bu cihanda kendini her şeyin sahibi zannedenlere, kendini koruyamayan bir bebeğin hayatını sonlandırma kararını alanlara, bu cinayeti işleyenlere, bunu bir hak olarak görenlere sadece şunu sormak isterdim. neden? Bir başkasının hayat hakkına müdahale etme yetkisini size kim verdi? Sakat kalabilirsin, bakıma muhtaç olup acılar çekebilirsin gibi bahanelerin ardına saklanmayın. Bu dünyada kendi kaderini, ebeveynini veya sağlığını kendi seçen var mı? Lütfedilen bir hayatı yaşayan hangi insan bu nimetin elinden alınmasına gönüllü razı olur? Ve sessiz çığlık. Alınmış bir kararı, rahimdeki aciz bir bebeğin durdurmaya gücünün yetmeyeceği çok açıktı ve karar uygulandı. Avuç içine koyduğunuzda bütün uzuvları belirmiş olan o minik yavrunun hayatına son verildi. Hangi yöntemin kullanıldığının bir önemi yoktu, netice değişmiyordu. Dakikada 180 kez atan o kalp artık atmıyor. Hareketlenen kollar ve bacaklar artık oynamıyordu. Uzuvlar kopmuş, nöronlar dağılmış, gözler, kulaklar, baş bir tarafa gitmiş, bir insan evladı parçalara ayrılmıştı. Hekimler rahimde parça kalıp kalmadığını kontrol ederken, kadınların psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu söylüyordu. Demek ki, rahim içindeki yavrunun sessiz çığlıklarını kulaklar duymasa da vicdanlar işitiyordu. Birçok kadın kürtaj sonrası kabuslar görüyor, ağır travmalar ve suçluluk duygusu yaşıyor, bazıları intihara teşebbüs ediyor. Hatta bu işlemi gerçekleştiren hekimlerde bile zamanla psikolojik problemler gözlemleniyor. Biraz daha vicdanlara hitap edebilmenin derdiyle kaleme aldığımız bu mevzuya, bir sonraki yazıda devam ederek, kürtajın tıbbi ve psikolojik neticeleri nelerdir, ülkemizdeki yasal durum ve toplumsal yansımaları nasıldır suallerine cevap arayalım. Değerli dinleyenlerimiz, bu yazıda devam edecek notuyla burada nihayete ermiş. Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı En Emniyetli Konakta Yıkılan Hayallerin başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Şemnem Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Değerli dinleyenlerimiz, geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.